Ayrım 50, sayfa 275. Kolektif temsillerin toplumsal yapıya uygun bir kişilik yapısını ve toplumsal düzeni güçlendirmek üzere bireyler tarafından içselleştirilmesini sağlayan süreçleri özellikle vurgulayan kişi Durkheim'di. Parsons'ta Durkheim'ın pozitivizm eleştirisinin onu toplumsal ortamı ortak bir nihai değer tutumları sisteminin varlığını gerektiren bütünleşmiş bir normlar sistemine dayanarak tanımlamaya götürdüğünü ileri sürmektedir. Ortak bir değer sistemi kurumsallaşmış bir sistemdir. Öyleyse eylem de nesnel ve öznel bakımdan kurumsallaşmıştır. Eylem teorisinin bence en temel teoremi, eylem sistemlerinin yapısının kültürel anlamın kurumsallaşmış (parantez) toplumsal ve kültürel sistemlerde ve veya içselleşmiş (parantez) kişiliklerde ve organizmalarda kalıplarından meydana gelmesidir. (Parantez) Parsons 1961'd sayfa 342. Bu durumda ritüel, kutsal şeylerin faydacı bir avantaj hesabı olmadan yapılmasını içeren bir eylem sistemidir ve sembolik bir araçlar-amaçlar ilişkisiyle bağıntılıdır. Anlaşılan kutsal olanın kaynağı doğaüstü olduğu halde, kutsal olana ilişkin sembolik temsillerimiz de kutsal şeylerdir ve onlara karşı saygılı davranmak, ahlaki yükümlülüklere saygılı olmakla birlikte, ortaklaşa paylaşıldıkları sürece toplumsal bir nitelik taşıyan nihai değer tutumlarımızın bir dışa vurumudur. (Parantez) Parsons 1961A sayfa 709-713. Bir eylem teorisyeni olarak Parsons, eylemin evrenselliğiyle insan failin ya da kişiliğin toplumsal sistemle ilişkisiyle ilgilenmekteydi. Toplumsal eylemin yapısı, seçimini özgürce yapan aktörde odaklanan, faydacılığın aşırı iradeciliğini ve nedenler ile sonuçları vurgulayan pozitivizmin determinizmini reddederek toplumsal dünyadaki eylem olanaklarını irdeliyordu. Kısacası Parsons, insan toplumunun öznel öğesini nesnel bir yapı olarak analiz etmeye girişmişti. Amaçlar, araçlar ve koşullar, bunların hepsi aktörün bakış açısına göre ve ayrıca dışsal veriler olarak teorileştirilmişti. Daha önce belirttiğim gibi onun daha sonraki yazılarında, örneğin genel bir eylem teorisine doğru (parantez 1951) ile toplumsal sistemde (parantez 1951) eyleme sistem temelinde yeni bir tanım getirilmektedir. Aktörün hedefe ulaşmayı gözeten motivasyonu, toplumsal kültürel sistemin ihtiyaçlarıyla belirlenmiştir. Böylece iradeci yön azaltılmış olmaktadır. Eylemin anlamı aktörün durduğu noktadan değil, sistem içinden gelmektedir. Eylem, aktörün durumla ilişkisinin zorunlu bir işlevi olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla toplumsal sistemde şöyle tanımlanmıştır. En azından fiziksel ya da ortamla ilgili boyutu olan bir durumda, birbiriyle etkileşim içinde olan bireysel aktörlerin, tatmininin optimize edilmesi eğilimiyle motive olan ve kendi koşullarıyla ilişkileri, kültürel bir yapıya sahip ve kültürel bakımdan paylaşılan sembollerle tanımlanıp, dolayımlanmış aktörlerin çokluğu. (Parantez) Parsons 1951 sayfa 5-6-6. Parsons açıkça işlevselci nitelikteki yazılarında eylem sistemlerini baba, iş adamı, profesyonel ve benzeri gibi belirli bir statüyü gösteren istikrarlı davranış kalıplarıyla bu rollerle tanımlamaktadır. Parsons, işlevselci çalışmalarında 8. bölümde üzerinde durulduğu gibi eylem ile sistemi birleştirmesine rağmen sistemin özne karşısındaki egemen rolünü vurgulamaya ve açık bir sistem kavramından ziyade kapalı bir sistem kavramı önermeye eğilimlidir. Aynı doğrultuda eylem teorisi 19. yüzyılın pozitivist indirgemeciliğinin bir eleştirisi olarak görülebileceği halde, insan özneyi sosyoloji teorisine tekrar sokmaya ve toplumu anlamla yüklü olan gündelik insan eylemciyle tanımlamaya yönelik bir girişim, Parsons'un çalışmasında şeyleşmiş bir toplum nosyonu ile tutucu bir kişilik kavramına yol açmıştır. İnsan kişiliği, bir eylem sistemi olarak dili ve toplumsallaşmayı kapsayan, ortak bir kültür aracılığıyla dolayımlanmış ve istikrara kavuşmuştur. Ahlaki standartlar ile ortak kültürün bütün boyutları, kişilik yapısının parçası olarak içselleşmiştir. Bu nedenle ahlaki standartlar, toplumsal etkileşim sisteminin istikrarlaştırıcı mekanizmasının çekirdeğini meydana getirmektedir. Parantez Parsons 1964 sayfa 20-22. Öyleyse kişilik tipi ile toplumsal yapı tipi arasında bir uyum bulunduğunu söyleyebiliriz ve bu Parsons'un ilk çalışmalarında ana hatları çizilen iradeci ve yaratıcı toplumsal eylem teorisi ile uzlaştırılması zor olan bir bakış açısıdır. Toplumsal eylem yapısında Freud'a ya da Mead'e tek bir gönderme dahi yapılmamış olmakla birlikte, Parsons daha sonraki yazılarında gerek Mead'in sembolik etkileşimci sosyolojisinin önemine, gerekse ve daha anlamlısı Freud ve Durkheim'daki düşüncenin birbirine yakınlaşmasına parmak basmıştır. Öbür taraftan, Parsons'un kişilik ve kişiliğin toplumsal sistemle ilişkisi konusundaki yaklaşımını en çok Freud etkilemiştir. Freud'un ahlaki değerlerin kişilik yapısının asli bir parçası olarak içselleştirilmesini ortaya çıkarmasıyla yaptığı büyük keşif, Durkheim'ın teorisindeki ahlaki normların toplumsal açıdan bütünleştirici bir rol oynadığı düşüncesine yakındı. Bu yakınlaşma tamamen özgün ve bağımsız olan iki çıkış noktasından hareketle modern toplum biliminin gelişmesinin gerçekten temel taşları arasında sayılmayı hak etmektedir. Parantez Parsons 1964 sayfa 18-19. Yine de Freud, bireye aşırı bir vurgu yapması ve kişiliği bir sistem oluşturmak üzere başkalarıyla etkileşime girmiş haliyle analiz edememesi nedeniyle eleştiriden kurtulamamıştır. Parsons'un tanımındaki kişilik sistemi, dinamik yapısı ve ihtiyaçları açısından görece özel bir şekilde işleyen bir eylem sistemidir. Kişilik, toplumsal nesneleri bireysel olarak içselleştirmemekte, tam tersine toplumsal nesneler arasındaki etkileşim sistemlerini özümlemektedir. Parsons, Freud'un temel psikanalitik kavramlarının pek çoğunu id, süperego, ego, Oedipus kompleksi sosyolojik açıdan yeniden tanımlamıştır. Söz gelimi süperego'nun işlevi neredeyse tamamen toplumsal etkileşimi ve toplumsal rolleri içselleştirme kalıplarıyla sınırlıdır ve bu kişilik üzerinde kontrol sağlayan bütünleştirici bir mekanizmadır. Aynı şekilde insanın gelişmesinin Oedipal evresi de özellikle sanayi toplumuyla ve çekirdek aileyle bağıntılıdır. Freud'un çalışmalarında Oedipal evrenin bütün insan toplumlarının sabit, evrensel bir fenomeni olduğu gösterilmişti. Freud'un toplum teorisine yaptığı katkılar bu bölümün bir sonraki alt başlığında tartışılacaktır. Parsons'un psikanaliz teorisini sosyolojikleştirme denemesi hakkında ise Freud'un temel kavramlarından birçoğunu negatif ve çelişkili yanları ortadan kaldıran bir toplumsal bütünleşme modeline uyacak şekilde geliştirdiği not edilmelidir. Örneğin benlik kavramı, Freud'un içgüdüsel dürtülerin bastırılmasına yaptığı vurgudan arındırılmış, insanın cinselliği toplumsal rol ve toplumsal düzenle ilgili bir olay durumuna indirilmiştir. Yine kişilik ile toplumsal sistem arasında temel bir uyumun hüküm sürdüğü varsayılmaktadır. Böylece kişiliğin gelişmesinin, kişiliğin geçirdiği evrelerin, Freud'un içgüdüler ya da dürtüler görüşü ile kültürün baskıcı doğasından ayrılmış olduğunu görebiliyoruz. Toplumsallaşma, Freud'a göre derin problemlerle birlikte var olduğu halde, Parsons'a göre öğrenme deneyimlerini ve egemen değerlerin içselleştirilmesini kapsayan bütünleştirici ve uyumlu bir süreçti. Psikanaliz ve benlik, Freud. Psikanaliz bilimi resmi olarak 1908'de Viyana Psikanaliz Derneği'nin kurulmasıyla ilan edilmiş ve aynı yıl ilk uluslararası psikanaliz kongresi toplanmıştı. Viyana'daki derneğe katılanlar içinde en önemli sima Sigmund Freud'du. Parantez 1856-1939. Durkheim, Weber ve Pareto'nun çağdaşı olan Freud, insanın eylemi ve kültüründe rasyonel olmayan öğelerin oynadığı önemli rolün altını çiziyordu. Weber ve Pareto gibi Freud da insanlığın kusursuzluğu düşüncelerine, 19. yüzyılın ilerleme teorilerine ve kitle demokrasisi, halk demokrasisi iddialarına derin bir kuşkuyla yaklaşmaktaydı. Freud'un ilk ilgileri genel bir alan olan sinir sisteminin fizyolojisinde odaklanmıştı. İlk başta histeri ve onun hipnoz aracılığıyla tedavisi üzerine incelemeler yaparken 1890'lı yıllarda hastaların cesaretlendirilerek ne kadar garip ve müstehcen olursa olsun akıllarına gelen her şeyi anlatmalarının istendiği serbest çağrışım tekniğini geliştirmişti. Hastalarının pek çoğu cinsel deneyimleri ve problemlerinden söz ettiği için Freud histerinin basitçe organizmanın biyolojik bakımdan kötü çalışması değil, cinsel bastırmalarının sonucu olduğunu çıkarıyordu. Freud'un nevrozların etiyolojisinde cinselliğin rolünü vurgulaması onun yaklaşımını ortodoks psikolojiden ayıran özellikti. Hasta serbest çağrışım yoluyla çocuklukta yaşadığı ve daha sonra zihninde sansür edilmiş olan cinsel deneyimlerini hatırlıyordu. Freud böylece histerinin çocuklukta ya bir yetişkin ya da kendisinden daha büyük bir çocuk tarafından cinsel bakımdan ayartılmasının sonucu olduğu argümanını ortaya atmıştı. Yalnız 1900'den itibaren özellikle rüyaların yorumu, parantez 1900, gündelik yaşamın psikopatolojisi, parantez 1901 ve cinsellik teorisi üzerine 3 deneme, parantez 1905 adlı çalışmalarının yayınlanmasıyla nevrozların hem insanın bütün kişiliğini hem de bilinçaltındaki öğeleri kapsadığını savunmaya başlamıştı. Freud gerek rasyonalist gerekse mekanik kişilik anlayışlarına karşıydı. Zihinsel fenomenlerin hiçbiri tesadüfi ya da irrasyonel olmadığı gibi karmaşık bir nedensellik sürecinin sonucuydu. Semptomlar hastanın bilinçaltında anlam taşıyordu. Benzer şekilde gündelik yaşamın dil sürçmeleri, şakalar ve rüyalarla birlikte isimleri de unutmak gibi görünüşte rastlantılara bağlı olan eylemler, nedensellik bakımından aynı ölçüde bilinçaltı öğeleri gerektiriyordu. Rüyalar ve şakalar sadece başka bir yapıyla, parantez ve bu Freud'un teorisinde bilinçaltı zihninin yapısıydı. Bütünleştikleri zaman anlamlıydı. Freud ayrıca basit bir neden-sonuç modeline karşı çıkmaktaydı. Zihinsel fenomenler üst belirlenmişti. Pek çok öğenin birleşiminden oluşuyordu ve açık seçik bir karşılıklı nedensellik sürecinin ürünü değildi. Görüldüğü üzere rüyaların çeşitli anlamları olabilir ve değişik dilekleri ifade edebilirdi. Bir rüyanın içindeki bir öğe, pek çok öğenin çeşitli özellikleriyle birleşecekti. Ayrıca bir rüya, çeşitli deneyimleri, tek bir karışık görüntüler ve sansürlemeler, parantez, bunlar uykuyu da bozabilirdi. İçinde yoğunlaştırdığı için rüyanın apaçık içeriği, parantez, kişinin hatırladığı yanı, gizli içeriğinden, parantez, rüyaya anlamını ya da anlamlarını kazandıran asıl yapı, daha önemsiz sayılmaktaydı. Freud, rüyaların yorumunda, psikanalitik yöntemin ve en önemli çalışmasının temelini attığını düşünüyordu. Rüyaların analizi, insan zihninin derinlerdeki yapısının kanıtlarını sağlayacaktı. Bir gün bazı nevrotik hastaların patolojik semptomlarının bir anlamı olduğu keşfedildi. Bu keşifle birlikte tedavide psikanalitik yöntem bulunmuş oluyordu. Tedavi süresince hastalar semptomlarını öne çıkarmak yerine rüyalarını öne çıkardılar. Böylece rüyaların da anlam taşıdığı kuşkusu doğdu. Parantez Freud 1953 Cilt 15 Sayfa 83 Öyleyse rüya yorumu bizi zihnin bilinçaltı faaliyetlerinin bilgisine götürecek olan aslanlı yoldu. Bir rüyanın gerçek anlamı ya da anlamları yalnızca rüyadaki dilekleri rüya çalışmasıyla çarpıtan karmaşık yolların analiz edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Uyku bilinçaltı üzerindeki kontrolü gevşetir. Rüya çalışması da rüya içinde yüzeye çıktıkça bilinçaltının yasaklanmış ve bastırılmış yanlarını açığa çıkarmaya yaramaktadır. Rüyalar, yoğunlaştırma ve yer değiştirme süreçleriyle, parantez yani çeşitli farklı özellikleri tek bir karmaşık görüntüde kaynaştırarak ve duygusal açıdan anlamlı öğeleri anlamsız duruma getirerek sansür edilmiştir. Freud'un benlik teorisi, toplumun daha sonraki ifadelerini rüyalar, semboller ve fantezilerde bulan belirli içgüdüsel dürtüleri bastırma zorunluluğu etrafında kurulmuştu. İnsan organizmasının ayırt edici özelliği, haz ilkesi, parantez, cinsel içgüdüler ile gerçeklik ilkesi, parantez, kendini koruma dürtüsü arasındaki bir gerilimdi. Haz ilkesi, sürekli boşalma ve tatmin peşinde olan cinsel enerjiyle, parantez ya da libidoyla ilintiliydi. Libido, insan organizmasının tamamına yayılmıştı ve cinsellik, haz alabilen bedensel duyumların yanı sıra şefkat ve dostluk gibi duyguların yüceltilmesini de kapsıyordu. Toplumsal olma süreci, gerçeklik ilkesi, içgüdüsel cinselliğin bastırılmasını gerektiriyordu. Freud, uygarlık ve hoşnutsuzlukları, parantez 1930 adlı çalışmasında uygarlaşmış kültür, parantez sanayi, teknoloji, eğitim ve sanat ile Eros'un cinsellik ve Thanatos'un yıkım ve ölüm içgüdüleri, irrasyonel dürtüleri arasındaki kaçınılmaz çatışmaya dikkat çekmekteydi. Modern toplumun doğası, toplumsal düzenin çıkarları açısından iki tür içgüdüden de vazgeçilmesini gerekli kılıyordu. Tabii bunun sonucu yaygın suçluluk duygusu ve akıl hastalığıydı. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Meat, M-E-A-D.